Ayrım 11, sayfa 135. 11, fotomodel. Ertesi gün, Halvu ve ben, Malcolm Fairchild'ın stüdyosunu araştırmak için yola koyulduk. Ne bekleyeceğimi bilmiyordum ancak kapıyı açtığımızda bambaşka bir dünyaya giriverdik. Her yerde devasa posterler, güzel kadınların resimlerinin olduğu reklam afişleri asılıydı. "Oo," dedim sessizce, çevremde bir tur atıp o güzel yüzlere bakarak. Bunun beklediğim an olduğunu, Muhammed eniştenin Mogadişu'da Sahru teyzeye Londra'ya götürmek üzere bir kız aradığını söylediğini ilk duyduğum an, onun bu olduğunu biliyordum. Bu benim fırsatımdı. Bu benim ait olduğum yerdi. Bu benim yapmak istediğim şeydi. Malcolm adasından çıkarak merhaba dedi. Bize rahatlayıp birer fincan çay almamızı söyledi. Oturduğunda Halvu'ya, tek istediğim şeyin onun resmini çekmek olduğunu bilmeni istiyorum dedi. Eliyle beni gösterdi. Bu kızı 2 yıldır izliyorum ve bir fotoğraf çekmek için bu denli zor anlar yaşamamıştım. Ağzım açık onu seyrediyordum. Sadece o kadar mı? Yalnızca resimlerimi mi çekmek istiyorsun? Bunlar gibi resimler. Etraftaki posterleri işaret ettim. Evet dedi büyük bir heyecanla. İnan bana hepsi o. Eliyle tam burnun ortasından bir çizgi çekti. Sadece yüzünün yarısını istiyorum. Halvu'ya döndü. Gördüğüm en güzel profil onda. Orada oturup düşündüm. Onca zaman kaybedilmişti. 2 yıl boyunca beni izlemişti ve bana resmimi çekmek istediğini söylemesi 2 saniye almıştı. Pekala, bence sakıncası yok. Ama sonra erkeklerle yalnızken başımdan geçenleri hatırlayarak aniden huzursuz oldum. Ama o da burada olacak. Elimi arkadaşımın koluna koydum. O da beni onaylarcasına başını salladı. Resmimi çekerken o da burada olacak. Afallamış bir ifadeyle yüzüme baktı. Evet, tamam. O da gelebilir. Öyle heyecanlanmıştım ki adeta yerimde oturamıyordum. Yarından sonra saat 10'da gel. Ben de makyajını yapması için birilerini çağırayım. 2 gün sonra tekrar stüdyosuna gittik. Makyöz bayan beni bir sandalyeye oturtup pamuklar, fırçalar, kremler, boyalar, pudralar ve parmaklarıyla işe koyuldu ve cildime bir şeyler yapmaya başladı. Bana ne yapmakta olduğunu bilmeksizin elindeki tuhaf aletlerle tuhaf şeyler yapışını izleyerek kımıldamadan öylece oturdum. Halvu koltuğuna yaslanmış sırıtıyordu. Ara sıra ona bakıp dil çıkarıyor ya da nanik yapıyordum. O da hafiften kızararak bana kıpırdamamamı söylüyordu. İşte oldu. Kadın bir adım geri çekildi. Eli kalçasında yaptığı işten gayet memnun bir ifadeyle bana baktı. Aynaya bak. Yerimde doğrulup aynaya baktım. Yüzümün yarısı altın sarısı, ipeksi ve parlaktı. Öteki yarısı eski solgun varisti. Vay canına, halime bak. Ama neden tek bir taraf yaptınız dedim merakla. Çünkü o sadece bir tarafın fotoğrafını çekmek istiyor. Aa, kadın beni Malcolm'un stüdyosuna götürdü. Orada Malcolm beni bir iskembleye oturttu. Olduğum yerde dönerek karanlık odada bulunan, daha önce hiç görmemiş olduğum nesneleri inceledim. Kamera, ışıklar, batarya takımları, yılanlar gibi her yerden sarkan kablolar. Kameranın karşısında objektife 90 derece olana kadar beni çevirdi. Tamam Boris, dudaklarını kapat ve tam karşıya bak. Çene yukarıda. Tamam, güzel. Sonra bir klik, ardından da beni yerimden zıplatan bir gürültü işittim. Bir saniyelik bir parıltıyla flaş yanıp söndü. Her nasılsa ışıkların yanıp sönmesiyle kendimi başka biri gibi hissettim. O an birdenbire kendimi televizyonda gördüğüm limuzinlerden inip gülümseyerek premierlerine girmekte olan film yıldızlarından biri olarak hayal ettim. Ardından Malcolm kameradan bir kağıt parçası çıkardı ve saatine bakmaya başladı. Ne yapıyorsun diye sordum. Zaman tutuyorum. Malcolm eliyle ışığa doğru yürümemi işaret etti ve elindeki kağıdın üst tabakasını çıkarıp aldı. Elindekine bakarken bir sihir gibi film kağıdında yavaş yavaş bir kadın resmi belirdi. Polaroid resmi elime uzattığında kendimi tanıyamamıştım. Resimde yüzümün sağ tarafı görünüyordu ama bu yüz hizmetçi varise benzemiyordu. Model varis gibiydi. Beni Malcolm Fairchild'in lobisindeki resimlerde poz veren muhteşem insanlara dönüştürmüşlerdi. Sonra hafta içerisinde Malcolm filmi banyo ettikten sonra bana son halini gösterdi. Resmi slayta geçirip asmıştı. Bayılmıştım. Benim için de yaptırmasını istedim. bana çok pahalı olduğunu ve bu parayı kendisinin ödeyemeyeceğini söyledi. Bunun yerine resimden çoğaltabilecekti. Malcolm'un resimlerimi çekmesinden birkaç ay sonra beni Y'dan aradı. Bak, modelliğe ilgi duyar mısın bilmiyorum ama burada seninle tanışmak isteyen insanlar var. Model ajanslarından biri senin resmini kitabımda görmüş. Onları aramanı istiyorlar. İstersen onların firmasıyla anlaşırsın, onlar da sana iş bulurlar. Tamam ama beni oraya sen götürür müsün? Çünkü biliyorsun yalnızken kendimi rahat hissetmiyorum. Beni götürüp tanıştırır mısın? Hayır, bunu yapamam ama sana adreslerini veririm diye öneride bulundu. Crawford'un model ajansıyla yapacağım önemli görüşme için giydiklerimi titizlikle seçtim. Mevsim yazdı ve çok sıcaktı. Bu yüzden V yakalı, kısa kollu, kırmızı bir elbise giydim. Elbise ne kısa ne de uzundu. Ama bacaklarıma dolanıyordu ve oldukça da çirkindi. Üzerimde ucuz kırmızı elbisem, ayaklarımda beyaz tenis ayakkabılarım. İşte bu. Çok çekiciyim diye düşünerek ajanstan içeri girdim. Gerçekte berbat görünüyordum. Ne zaman o günü hatırlasam, sadece ne kadar kötü göründüğümü fark etmemiş olmaktan dolayı değil, giydiğim elbise sahip olduğum en iyi elbise olduğu için de içim burkulur. Dışarı çıkıp yeni bir elbise alacak paramın olmadığı aşikardı. Ajansa girdiğimde danışmada yanımda resmim olup olmadığını sordular. Ben bir tane var dedim. Danışmadaki bayan beni Veronica isimli güzel, oldukça zarif giyimli bir kadınla tanıştırdı. Veronica beni ofisine çağırdı ve oturmam için eliyle masanın karşısındaki koltuğu gösterdi. Kaç yaşındasın Varys? Gencim. Bu ağzımdan çıkıveren ilk kelimeydi. Gerçekten ben gencim. Bu kırışıklıklar gözlerimi işaret ederek doğuştan. Veronica bana gülümsedi. Tamam. Verdiğim cevapları yazarak bir form doldurmaya başladı. Nerede yaşıyorsun? Y'da. Ne yani? Kaşlarını çatmış, anlamamış bir ifadeyle bana baktı. Nerede yaşıyorsun? YMCA'de. Çalışıyor musun? Evet. Nerede? McDonald's. Tamam. Modellik hakkında bilgin var mı? Evet. Ne biliyorsun? Yeterince bilgin var mı? Hayır. Bildiğim ne yapmak istediğim. Vurgulamak için son cümlemi defalarca tekrarladım. Tamam. Bir kataloğun ya da resimlerin var mı? Hayır. Ailen burada mı? Hayır. Nerede? Afrika. Sen Afrikalı mısın? Evet, Somali'den. Tamam, yani burada akraban yok. Tamam. Şu anda bir mülakat var ve sen de gitmelisin. Onu anlamakta güçlük çekiyordum ve son söylediğinin ne demek olduğunu anlamak için bir an duraladım. Özür dilerim, anlayamadım. Mülakat, dedi kelimeyi vurgulaya vurgulaya. Mülakat nedir? Bilirsin. Görüşme. İş başvurusu yaptığında seni görüşmeye alırlar ya. Tamam mı? Görüşme, anladın mı? Evet, evet, yalan söylemiştim. Neden bahsettiği hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Bana adresi verip doğruca oraya gitmemi söyledi. Ben onları arar, senin yolda olduğunu söylerim. Taksi paran var mı? Hayır, yürürüm. Hayır, hayır, orası çok uzak, hem de çok. Taksi tutmalısın. Taksi, tamam mı? İşte sana 10 pound, işin bittiğinde beni ara. Taksiyle şehrin öte yakasına giderken kendimi çok dinç hissediyordum. İşte yolumda ilerliyorum. Bir model olacağım. Sonra bir şeyi unuttuğumu fark ettim. Ona işin ne olduğunu sormamıştım. Ama ne fark eder? İşi alacağım. Çünkü ben çok güzelim. Görüşme yerine vardığımda başka bir fotoğrafçının stüdyosuna girdim. İçerisi profesyonel model kaynayan yerin kapısını açtım. Oda dolusu burnu havada kadın vardı. Aynanın önünde saçlarını düzelten, saçlarını öne atıp savuran, bronz görünmek için bacaklarına bir şeyler süren bu kadınlar, öldürmek için avının etrafında dolanan kaplanları andırıyorlardı. İçeri girdim ve yanımda oturmakta olan kıza merhaba dedim. Şey, ne iş yapıyorsun? Pirelli takvimi. Anlamış gibi başımı salladım. Prulli takvimi, teşekkürler. Prulli takvimi de neyin nesi? Sinirlerim tamamen bozulmuş, durduğum yerde duramaz olmuştum. Asistan stüdyodan çıkıp sıranın bende olduğunu söyleyinceye dek bir obacağımı bir bubacağımı üst üste atıyor, koltukta kıpırdanıp duruyordum. Sonra bir an kaskatı kesildim. Yanımda duran kıza dönerek onu asistana doğru ittim. Sen git, ben arkadaşımı bekliyorum. Bu hareketi asistanın her belirişinde tekrarladım. Ta ki oda boşalıncaya dek. Herkes evine gitmişti. Sonunda kadın stüdyodan tekrar çıktı. Bitkin bir halde duvara yaslanarak, ''Hadi şimdi sen girebilirsin.'' dedi. Bir dakika onun yüzüne baktım, sonra kendi kendime, ''Yeter Varys, bu işi yapacak mısın, yapmayacak mısın? Haydi ayağa kalk, gidelim dedim. Kadının peşi sıra stüdyoya girdim. Gözü kameraya yapışmışçasına duran bir adam, oraya, işaretli yere diye bağırdı. Bir eliyle işaret ediyordu. İşaret mi? Evet, işaretin üstünde dur. Aa, tamam, burada. Tamam, üstünü çıkar. Bu adamın söylediğini doğru anlamamış olsam gerek diye geçirdim içimden ama kusacakmışım gibi hissediyorum. Üstümü, bluzumu mu kastediyorsun? Adam başını örtünün altından çıkararak aptalmışım gibi yüzüme baktı. Büyük bir hiddetle, evet, bluzunu çıkar. Neden burada olduğunu bilmiyor musun dedi. Ama içimde süt yenim yok. Tamam, iyi ya, göğüslerini görelim. Hayır, bu da ne demek? Göğüslerimi görmek mi? Üstelik içimde hiçbir şey yoktu. Sadece bu kırmızı elbise. Bu ahmak ne yapacağımı zannediyor. Öylece elbisemi çıkarıp tenis ayakkabılarımla orada dikileceğim mi? Hayır, hayır da ne demek? Herkes bu ön çekim için ölüp biterken sen bana hayır mı diyorsun? Hayır olmaz, üzgünüm. Yanlış, ben bir yanlış yaptım. Panik içinde kapıya yöneldim. Hızla ilerlerken birkaç resim yere saçıldı, eğilip baktım. Fotoğrafçı ağzı açık bir süre bana baktı. Sonra dönüp, ''Aa, tanrım, bir sorun var. Terence, burada küçük bir sorunumuz var.'' diye seslendi. Gür, ak saçlı, iri yapılı, güçlü kuvvetli, kalın enseli bir adam odaya girdi ve meraklı gözlerle bana baktı. Hafifçe gülümsedi. ''Evet, problem nedir?'' ''Doğruldum. Gözümden yaşlar iniyordu. Hayır, bu benim yapabileceğim bir şey değil. Bunu yapmam.'' Elimle belden yukarısı çıplak bir kadın fotoğrafını işaret ettim. Önce yalnızca hayal kırıklığına uğramıştım. Büyük heyecanım, model olma rüyam uçup gitmişti. Aldığım ilk işte benden elbiselerimi çıkarmamı istiyorlar. Sonra kızdım, hem de çok, ve Somalice küfretmeye başladım. Sizi pislik herifler, bok herifler, domuzlar, işinizi başınıza çalın. Sen ne diyorsun? Bak, şu an oldukça meşgulüm. Ama ben çoktan kapıyı çarpıp çıkarak koşmaya başlamıştım. Vaya dönerken yol boyunca kendi kendime bu modellik işinde kötü, mide bulandırıcı bir şeyler olduğunu biliyordum diyerek ağladım durdum. O akşam üzüntüden harap olmuş yatakta yatarken oda arkadaşım, "Varis, telefonum var," dedi. Arayan modellik ajansından Veronica'ydı. "Sen," diye haykırdım, "seninle konuşmak istemiyorum. Sen beni hayal kırık, hayal kırıklığına uğrattın," demeye çalışıyordum ama kelimeleri doğru dürüst telaffuz edemiyordum bile. Çok berbattı, çok kötüydü. Bu işi yapmak istemiyorum, bunu yapmak istemiyorum. Seninle artık görüşmek bile istemiyorum. Tamam, sakin ol Varis. Bugünkü adamın, fotoğrafçının kim olduğunu biliyor musun? Hayır. Sen Terence Donovan'ın kim olduğunu bilmiyor musun? Hayır. Pekala, İngilizce konuşmayı bilen arkadaşın var mı? Var. Tamam, İngilizce konuşmayı bilen herkes o adamın kim olduğunu bilir. Konuşmamızdan sonra onlara sor. Kraliyet ailesinin, Prenses Dean'in ve tüm ünlü modellerin resimlerini o çeker. Neyse, seni tekrar görmek ve resmini çekmek istiyor. O benden elbiselerimi çıkarmamı istedi. Gitmeden önce bana bunu söylememiştin. Biliyorum, telaşlıydık. Senin bu iş için çok uygun olduğunu düşündüm. Ona senin İngilizce konuşamadığını ve böyle bir şeyin kültürüne aykırı olduğunu açıkladım. Ancak o iş Pirelli takvimi içindi. Bu işten sonra pek çok iş alırsın diye düşündüm. Hiç Vogue ve Elle gibi moda dergileri aldın mı? Hayır, onları alacak param yok. Tezgahlarda bakıp sonra bırakırım. Tamam, ama gördün değil mi? Yapacağın iş öyle bir iş. Terence Donovan bu işin en iyisidir. Eğer model olmak istiyorsan bu işe ihtiyacın var. Bu işten sonra istediğin kadar paran, dilediğin her şey olacak. Üstümü çıkarmam. Veronica'nın iç çektiğini duydum. Varis, nerede çalışıyorum demiştin? McDonald's. Sana ne ödüyorlar? Ona miktarı söyledim. Pekala, o sana bir gün için 1500 pound ödeyecek. Hepsi bana mı? Hepsi benim mi? Evet, seyahat de edeceksin. İş Bath'te. Daha önce gittin mi bilmem ama çok güzel bir yerdir. Royalton'da kalacaksın, diye ekledi. Sanki onun ne demek olduğunu biliyormuşum gibi. Bak, işi istiyor musun, istemiyor musun? Bu sözler beni ikna etmişti. Bu sayede anneme yardım edecek parayı hemen kazanabilirdim. Tamam, kabul. Onun yanına ne zaman gideyim? Yarın sabah nasıl? Ve sadece üstümü çıkaracağım, hepsi bu mu? Yani o paraya onunla yatmayacağımdan eminsin değil mi? Hayır, hayır. Bu bir dolap değil. Bu öyle bir iş değil. Ya da bilirsin, bacaklarımı ayırıp bir şeyler istemeyecek değil mi? Öyleyse söyle. Sadece üstünü çıkar ama unutma, yarın sadece deneme çekimi yapacak. İşi alıp almadığını sonra söyleyecek. O yüzden kibar ol. Ertesi gün stüdyosuna vardığımda Terence Donovan bana baktı ve gülmeye başladı. Aha, demek yine sen geldin. Gel buraya. Adın ne? O andan sonra bana çok sabırlı davrandı. Terence çok babacan biriydi ve benim yardıma ihtiyacı olan ürkmüş bir çocuk olduğumu anlamıştı. Bana çay getirdi ve bana yaptığı işleri, çekmiş olduğu tüm o güzel kadın resimlerini gösterdi. Bir bir sayfaları çeviriyordu. Her bir sayfada başka göz kamaştırıcı güzellikte bir kadının fotoğrafı vardı. Bunu görüyor musun? Bu geçen yılın Pirelli takvimi. Bu işi her yıl yaparım. Ancak bu yıl farklı olacak. Bu yıl takvimde sadece Afrikalı kadınlar yer alacak. Bazı fotoğraflarda giyinik, bazılarında çıplak olacaksın. Bana tüm işlemleri bir bir açıklayarak anlattı. O zaman onun düzenbaz, pislik bir yaşlı olmadığını anladım. Tamam, şimdi Polaroid fotoğrafı çekeceğiz. Hazır olduğuna emin misin? Dedi. Veronica bana ne kadar alacağımı söylediği an buna hazırdım ama artık kendimi rahat da hissediyordum. O dakikadan sonra tam bir profesyonel gibi davrandım. İşaretli yere geçtim, hop üstümü çıkardım ve büyük bir güvenle kameraya baktım. Mükemmel. Bana Polaroid'i gösterdiğinde Afrika'da evimdeki günleri hatırladım. Resim siyah beyaz, oldukça basit ve hilesizdi. Nahoş ya da bayağı değildi. Pornografik bir yanı yoktu. Tam tersi, resimdeki varis çölde büyüdüğü yıllarda güneşin altında ufacık göğüsleri açıkta dolaşan küçük bir kız çocuğu varisin aynıydı. O gece eve geldiğimde ajanstan işe aldığımı ve bir sonraki hafta Bath'e gideceğimi bildiren bir mesaj aldım. Veronica ev numarasını bırakmıştı. McDonald's ile iş sözleşmem olduğunu ve bu işin ne kadar süreceğini bilmediğimden, modellik işinden alacağım parayı görmeden, çalışmadan hayatımı sürdüremeyeceğimi açıklamak için onu aradım. Fakat Veronica paraya ihtiyacım varsa bir miktar avans verebileceğini söyleyerek imdadıma yetişti. O günden sonra bir daha McDonald's'a adımımı dahi atmadım. Veronica ile konuştuktan sonra telefonu kapadım ve Y'da her odaya girdim. Bu yeni girişimimi arkadaşlarıma değil, beni dinleyen her yabancıya anlattım. Halvo, ah hadi hava atmayı bırak Allah aşkına, yaptığın şey gösterini göstermek değil mi dedi. Evet ama 1500 pound'a. O küçücük şeyler için 1500 ha, utanmalısın dedi gülerek. Ama öyle değil, bu gerçekten hoş, o bayağı şeylerden değil. Bath'e gideceğiz ve büyük bir otelde kalacağız. Pekala, artık duymak istemiyorum. Binadaki herkese bunu anlatmaktan vazgeç, tamam mı? Yola çıkmadan bir önceki gece doğru dürüst uyuyamadım. Sabah olsun diye dua ettim. Valizim kapının başında duruyordu. Hala inanamıyordum. Hayatımda hiç yolculuk yapmamıştım ve bu insanlar benim gitmem için para veriyorlardı. Terence Donovan beni alıp Victoria istasyonuna götürmesi için bir limuzin gönderecekti. Oradan grupla fotoğrafçılar, asistanlar, sanat yönetmenleri, öteki dört model, makyöz, kuaför ve ben Bath trenine binecektik. İstasyona ulaşan ilk kişi bendim çünkü treni kaçırmaktan çok korkuyordum. Benden sonra gelen Naomi Campbell idi. Bath'e vardığımızda bir saray yavrusu görünümündeki Royalton oteline yerleştik. O denli büyük bir odanın sadece benim olması beni çok şaşırtmıştı. Fakat o ilk gece Naomi odama gelip benimle kalıp kalamayacağını sordu. 17-18 yaşlarında çok genç ve tatlı biriydi ve tek başına kalmaktan korkmuştu. Ben elbette dedim, arkadaşım olması hoşuma giderdi. Sakın onlara söyleme, tamam mı? Kimsenin kalmadığı bir odaya para ödediklerini anlarlarsa çılgına dönerler. Odamda kal, gerisini merak etme. Yılların verdiği tecrübeyle annelik rolü oynamak bana doğal gelmişti. Aslında arkadaşlarım herkese annelik yapma heveslisi olduğum için bana hep ana derlerdi. Hiçbir şey söylemem Naomi. Sabah işe başladığımızda ilk iki kız gidip saçlarını ve makyajlarını yaptıracaktı. Ardından onların resimleri çekilirken öteki ikisi hazırlanacaktı. İlk sabah kuaför saçlarımı yapmaya başladığında ona saçlarımı kesmesini söyledim. Ondan önce saçlarım kuş yuvası gibiydi. McDonald's'ın bütün sosları üstümdeydi. Bu yüzden daha hoş görünmek için saçlarımı kestirmek istemiştim. Kuaför saçlarımı kesti ve kesti. Ta ki neredeyse hiçbir şey kalmayıncaya dek. Saçlarım bir santim uzunluğunda kalmıştı. "Oo, çok farklı görünüyorsun," dedi herkes. Ama ben insanları şoke etmeye karar vererek kuaföre "Ne yapacağım biliyor musun? Saçlarımı sarıya boyayacağım," dedim. "Ah tanrım, şey bunu yapmayacağım. Çok bayağı görünürsün, çılgınca." Naomi Campbell gülerek, "Varys biliyor musun, bir gün ünlü olacaksın. O zaman sakın beni unutma, tamam mı?" dedi. Elbette tam tersi oldu ve o meşhur oldu. Bu şekilde 6 gün boyunca çalıştık ve sonunda karşılığının ödendiğine inanamıyordum. Akşam işten kurtulur kurtulmaz grup bana ne yapmak istediğimi soruyor, ben de hep aynı cevabı veriyordum: alışveriş. Araba beni alıyor, istediğim yerde bırakıyor, sonra tekrar gelip alıyordu. İş tamamlandığında resmim kapak resmi olarak seçildi. Bu şaşırtıcı bir onurdu ve bana daha çok ün kazandırdı. Londra'ya dönüş trenine bindik. Şehre varır varmaz limuzine atladım. Şoför nereye götüreceğini sordu. Ondan beni ajansa bırakmasını istedim. Kapıdan içeri girdiğimde bana, "Bil bakalım ne oldu? Senin için başka bir katalog çekimi var ve hemen ilerideki köşede. Ama acele et, hemen şimdi oraya gitmelisin," dediler. Karşı çıktım çünkü çok yorgundum. "Yarın giderim," dedim. "Hayır hayır, yarın çok geç olur, her şey bitmiş olur. Timothy Dalton'la çekilecek olan yeni James Bond filmi için Bond kızları arıyorlar. Çantanı burada bırak ve gidelim. Yürüyüp sana yerini gösteririz." Ajanstaki çocuklardan biri beni köşeye kadar götürüp binayı işaret etti. "Şurada insanların girdiği kapıyı görüyor musun? İşte orası." İçeriye girdim. Terence Donovan'ın stüdyosuna gittiğim güne benziyordu. Tek farkla daha da kötüsü, içeride dikilen, duvara yaslanan, oturan, dedikodu eden, bir çalım etrafta dolanan, göz kamaştırıcı güzellikte bir kızlar ordusu vardı. Asistan, "Herkesin birkaç kelime bir şeyler söylemesini istiyoruz," dedi. Bu bana kötü bir haber gibi geldi ama kendime sürekli "Artık profesyonel bir modelsin, tamam mı?" deyip durdum. Terence Donovan'la Pirelli takviminde çalışmıştım. Bu benim üstesinden gelemeyeceğim bir şey değildi. Sıram geldiğinde beni stüdyoya aldılar ve işaretli yerde durmamı söylediler. "Size iyi İngilizce konuşamadığımı söylemek isterim," dedim. Havaya bir kart kaldırıp, "Tamam, sadece bunu okuman gerek," dediler. Oo tanrım, şimdi ne olacak? Onlara okuma bilmediğimi de söylese miydim? "Hayır, bu kadarı fazla. Bu çok utanç verici. Bunu yapamam." Kartı okumak yerine, "Özür dilerim, gitmem gerek. Hemen dönerim," dedim. Ve binadan çıkıp doğruca çantamı almaya ajansa gittim. Birileri benim dönmeyeceğimi fark edene kadar insanlar beni ne kadar beklediler tanrı bilir. Ajansta onlara henüz sıramın gelmediğini, uzun süre beklemem gerekeceğinden çantamı almak istediğimi söyledim. Saat öğleden sonra 1-2 sularıydı. Eve gittim, çantamı bıraktım, sonra bir kuaför aradım. Vay yakınlarında bir kuaföre girdim. Kibar bir beyefendi ne istediğimi sordu. "Saçımın rengini açtırtmak istiyorum," dedim. Kuaför kaşlarını kaldırdı. "Pekala, bunu yaparız ama uzun zaman alır. Saat 8'de kapatıyoruz." "Tamam, öyleyse 8'e kadar zamanımız var." "Evet, ama sizden önce başka müşterilerimiz var." Adam ikna olana kadar yalvardım. Saçıma peroksiti uygular uygulamaz yalvarmalarımdan pişman oldum. Saçım öyle kısaydı ki kimyasal madde derimi yakmaya başladı. Derim yüzülüyormuş gibi hissettim. Fakat dişimi sıktım ve bekledim. Kuaför saçımı yıkadığında rengi turuncuya dönmüştü. Bu yüzden aynı işlemi tekrarlamak zorundaydı. Çünkü saç rengimi çıkarmak için peroksit saçımda daha uzun süre kalmalıydı. İkinci seferinde renk sarıya döndü. Üçüncüsünde ise artık sarışın olmuştum. Ben buna bayılmıştım ama metroya girerken küçük çocuklar annelerinin ellerini yakalayıp "Anne, anne, bu şey de ne, kadın mı yoksa erkek mi?" diye bağırıyorlardı. Lanetleneceğim, belki de hata yapmışımdır. Küçük çocukları ürkütüyorum diye düşündüm. Ama vaya vardığımda buna aldırmamaya karar verdim. Saçımı çocukları etkilemek niyetiyle yaptırmadım ki. Sarışın olmak denemek istediğim bir şeydi ve böyle çok cezbedici göründüğüme karar verdim. Eve girdiğimde ajanstan gelen bir yığın mesaj beni bekliyordu. "Neredesin? Çekimdeki herkes hala seni bekliyor. Geri gelecek misin? Hala seni görmek istiyorlar. Hala bekliyorlar." Ama ajans çoktan kapanmıştı. Bu yüzden Veronica'yı evinden aradım. "Varys, nerelere kayboldun? Onlar senin tuvalete gittiğini sandılar. Yarın gideceğine söz veriyor musun?" Veronica ertesi sabah oraya gitmem konusunda beni ikna etti. Hiç şüphesiz Veronica'ya söylemeyi ihmal ettiğim şeyi çekim ekibi hemen fark etti. Dün sıradan bir siyahiydim, oysa bugün sarışın bir Somalili. Bütün herkes durup uzun uzun bana baktı. Vay, çok etkileyici. Bunu dün gece mi yaptın? Evet, ooo tanrım hoşuma gitti. Sakın tekrar değiştirme, tamam mı? İnanın bana aynı işkenceyi bir daha çekmeye niyetim yok. Bundan böyle saçlarım sarı dedim. Bir gün önceki çekime kaldığımız yerden devam ettik. İngilizcenden mi endişe ediyorsun? Problem bu mu? Evet, yine de hala okuyamadığımı itiraf edecek durumda değildim. Tamam, pekala sadece orada dur, sola ve sağa bak. İsmini, nereli olduğunu, hangi ajansla çalıştığını söyle yeter. Bu kadarının üstesinden gelebilirdim. Çekimin ardından tam Crawford'un köşesine gelmiştim ki, ajansa uğrayıp onlara saçımı göstermenin eğlenceli olabileceğini düşündüm. Çıldırdılar. Saçlarına ne halt ettin? Hoş değil mi? Oo tanrım hayır, hiç de hoş değil. Şimdi seni reklam edemem. Görünüşünde böyle bir değişikliği yapmadan önce bize danışmalıydın Varys. Müşteri nasıl bir şeye talip olduğunu bilmek zorunda. Sadece saçların değil, her istediğini yapamazsın. Çekim ekibi gerçi saçımdan hoşlanmıştı ve sarışın kız rolünü almıştım. O günden sonra ajanstakiler bana ad taktılar, Guinness. Çünkü tepesi sarı, gerisi siyah biriydim. Yeni film kariyerim hakkında çok heyecanlıydım. Ta ki ajansa uğradığım bir gün Veronica, "Peki, Varys harika bir haber. The Living Daylights filminin çekimleri Fas'ta yapılacak." deyinceye kadar. Dondum kaldım. "Biliyor musun, ne yazık ki sana söylemem gereken bir şey var. Keşke daha önce söyleseydim. Beni ajansa aldığınız gün pasaportum olup olmadığını sormuştun, hatırlıyor musun? Tamam, pasaportum var ama vizesi yok. Bu yüzden İngiltere'den çıkarsam bir daha geri dönemem." "Varys, bana yalan söyledin ha? Model olabilmen için geçerli bir pasaportun olmalı. Aksi takdirde seni kullanamayız. Sürekli yolculuk yapmak durumundasın." "Tanrım, bu işi yapamayacaksın. İptal etmemiz gerekecek." "Hayır, hayır, bunu yapma. Bir şeyler düşüneceğim. Bu işi halledeceğim." Veronica inanmamış gözlerle baktı ama bu işe karışmayacağını söyledi. Sonraki birkaç gün odamda düşündüm durdum ama aklıma hiçbir şey gelmedi. Tüm arkadaşlarıma akıl danıştım. Fakat düşünebildiğim tek çözüm birisiyle evlenmekti ve evlenebileceğim hiç kimse yoktu. Sadece kariyerimin üstüne bir bardak soğuk su içmek üzere olduğumdan değil, aynı zamanda da Veronica'ya yalan söyleyerek ajansta güvenilirliğimi kaybettiğim için kendimi çok kötü hissediyordum. Bu ikilemle kıvrandığım bir gece Wine aşağıdaki havuza indim. Londra'da doğumlu zenci arkadaşım Marilyn havuzda can kurtaran olarak çalışıyordu. Wine'a ilk taşındığım zamanlarda havuz başına iner uzun uzun suya bakardım çünkü sudan hoşlanıyordum. Sonunda bir gece Marilyn bana neden suya girmediğimi sordu. Ben yüzme bilmediğimi söyledim. "Tamam, ben sana öğretirim," dedi. Tamam, havuzun en derin kenarına gidip derin bir nefes alıp suya atladım. Can kurtaran olduğuna göre beni kurtarır diye düşündüm. Ama bilin ne oldu? Suyun altında bir balık gibi havuzun öteki kısmına kadar yüzdüm. Yüzümde büyük bir tebessüm su yüzüne çıktım. Yaptım, inanamıyorum, yüzdüm. Ama Marilyn kızgın kızgın yüzüme baktı. Neden bana yüzmeyi bilmem dedin? Hayatımda hiç yüzmedim. Bu olaydan sonra çok iyi arkadaş olduk. Marilyn şehrin öteki yakasında annesiyle birlikte yaşıyordu ve bazen işten geç çıktığında eve dönemeyecek kadar yorgun olurdu, bu yüzden de benim odamda kalırdı. Marilyn cömert, sevecen bir insandı ve o gece havuzda pasaport derdimi unutmaya çalışarak yüzerken ansızın çözümü buldum. Sudan başımı çıkarıp gözlüklerimi yukarıya çektim. "Marilyn," dedim, "senin pasaportuna ihtiyacım var." "Ne? Sen neden bahsediyorsun?" Ona problemimi açıkladım. "Sen aklını kaybetmiş olmalısın Varys. Neler olacağını biliyor musun? Seni yakalayıp sınır dışı edecekler ve beni de hapse atacaklar. Neden hayatımı riske sokayım? Sen aptal bir James Bond filminde oynayasın diye mi? Hiç sanmıyorum." "Hadi Marilyn, bu bir eğlence, bir macera. Bu riske gir. Postaneye gidip senin adına pasaporta müracaat edeceğim. Kendi resmimi yapıştırarak senin imzanı atarım. Fazla vaktim yok ama birkaç gün içinde bir pasaport alabilirim. Lütfen Marilyn. Bu filmde oynamak benim için büyük bir şans." Saatler süren yalvarma yakarmanın nihayetinde Fas uçağına bineceğim günden bir gün önce pes etti. Resim çektirdim, sonra postaneye gittim. Bir saat sonra İngiliz pasaportum vardı. Ancak eve dönerken Marilyn bütün yol boyunca çok endişeliydi. Sürekli ona neşelen Marilyn, "Haydi her şey yolunda, sen inançlı olmalısın," deyip durdum. "İnancın canı cehenneme. Tek inandığım bu olayın tüm hayatımı mahvedebileceği." O geceyi geçirmek için Marilyn'in annesinin evine gittik. Birkaç video kiralayıp Çin yemeği alarak rahatlamayı önerdim. Ama Marilyn'in evine vardığımızda o, "Varys, ben bunu yapamam, çok tehlikeli, pasaportumu geri ver," dedi. Üzgün üzgün pasaportu geri verdim. Sinema kariyerimin kayıp düşler aleminde yok olup gidişini seyrettim. "Sen burada bekle, ben bunu saklayacağım," dedi bana. Pasaportu yukarıdaki odasına götürdü. "Tamam kızım, böyle hissediyorsan acı çekmene gerek yok. Bir şeylerin yanlış gideceğine inanıyorsan bunu yapmalısın," dedim. Ama o akşam Marilyn uyur uyumaz odasını aramaya koyuldum. Odada yüzlerce kitap vardı ve ben pasaportun onların arasında olacağını biliyordum. Tek tek her birini açıp aradım. Sabah araba onun evine gelip beni alacak ve havaalanına götürecekti. Bu yüzden hızlı hareket ediyordum. Sonra ansızın pasaport ayaklarımın önüne düşüverdi. Onu telaşla alıp çantama soktum, sonra yattım. Sabah kalkıp kimseyi uyandırmadan önce gizlice aşağı indim. Dışarısı çok soğuktu. Yine de saat 7'de araba gelip beni alıncaya dek titreye titreye kaldırımda bekledim. Ardından Heathrow'a doğru yola koyulduk. İngiltere'den çıkış problem olmadı. Fas'taki film işim senaryoda havuzun kenarında uzanan güzel bir kız dendiği zaman yer alacağım birkaç sahneden ibaretti. Sonra bir de Casablanca'da fantastik bir evde çay içen kızların olduğu bir sahne vardı. Ancak nedense bu sahnede tüm kadınlar çıplaktı. James Bond kanlar içinde içeriye atlıyor ve biz de ellerimizi yüzümüze götürerek "Aa, o tanrım!" diye bağırıyorduk. Ama ben şikayet etmeyecektim. Konuşmamı gerektiren bir kısım olmadığına göre en azından okuyamadığım için telaşlanmama gerek yok diye düşünüyordum. Geri kalan zamanda evde tembel tembel vakit geçiriyor, havuzun kenarında oturuyor, habire yiyip içip hiçbir şey yapmıyorduk. Londra'daki puslu havanın ardından tekrar güneşi görmenin verdiği sevinçle tüm zamanımı dışarıda geçiriyordum. Film çekimindeki insanlarla nasıl kaynaşacağımı bilmediğimden çoğu zaman tek başıma kayıyordum. Hepsi çok yakışıklı ve mesafeli davranmam gerektiği duygusu uyandıran, mükemmel İngilizce konuşan, birbirlerini tanıyan insanlardı. Sürekli dedikodu ediyorlardı. Bense tekrar Afrika'da olmaktan heyecan duyuyordum. Akşamları çıkıp ailelerine çeşit çeşit yemekler pişiren analarla birlikte oturuyordum. Dillerini konuşamıyordum ama birbirimize gülümsüyorduk. Ben birkaç kelime Arapça, onlar birkaç kelime İngilizce söylüyor, gülüşüyorduk. Bir gün gelip, "Deve yarışlarına gitmek isteyen var mı? Haydi bir grup kuracağız," dedi. Bir süre durup yarışları izledikten sonra Arap jokeylerden birine binmek istediğimi söyledim. Bozuk bir Arapça İngilizce karışımıyla iletişim kurduk. Bana "Hayır," dedi. "Kadınların deveye binmesine izin verilmez." "İddiaya girerim, seni geçerim," dedim. "Haydi sana göstereceğim. Seni yeneceğimden korkuyorsun." Bu sözler onu çılgına çevirmişti. Bir kız ona kafa tutuyordu. O zaman benimle yarışmayı kabul etti. Herkes çevremde toplandı ve birkaçı beni bu iddiadan vazgeçirmeye uğraştı. Onlara paralarını çekip varise oynamalarını, zira bu faslılara bir ders vermek üzere olduğumu söyledim. Başlangıç çizgisinde develerin üzerine kurulmuş yaklaşık 10 Arap vardı ve bir de ben. Yarış başladı ve uçarcasına develerimiz yola koyuldu. Oldukça ürkütücüydü. Çünkü bu deveyi tanımıyor ve onu nasıl mahmuzlayacağımı bilemiyordum. Develer hızla ileriye doğru fırlamakta kalmayıp aşağı yukarı sağa sola doğru da sıçraya sıçraya ilerliyorlardı. Bu yüzden devenin üstünde hayata da sımsıkı tutunuyordum. Düşecek olursam çiğnenerek öleceğimi biliyordum. Yarış bittiğinde ikinci olmuştum. James Bond filmindeki insanlar şaşırmışlardı. Bahisten kazandıkları parayı alırlarken onların gözünde tuhaf olmamakla birlikte yeni bir itibar edindiğimi görebiliyordum. "Bunu yakmayı nereden biliyorsun?" diye sordu kızlardan biri. "Kolay, bir devenin sırtında hayat sürersen ona binmeyi de bilirsin," diyerek güldüm. Bununla birlikte Heathrow'a döndüğümde beni beklemekte olanlarla kıyaslanınca deve yarıştırmaktan hiç de öyle cesaret gerektirmiyordu. Uçaktan çıktıktan sonra gümrük kontrolü sırasına girdik. Sıra yaklaştıkça insanlar pasaportlarını çıkarmaya başladılar. Görevlilerin "sıradaki" diye bağırdıklarını duyduğum her sefer benim için bir işkenceydi. Çünkü bu yakalanmama bir adım daha yaklaştığım anlamına geliyordu. İngiliz görevliler her zaman İngiltere'ye giriş izni vermede çok katıdırlar. Ama bir de Afrikalı ve zenciyseniz daha da katılaşırlar. Pasaportunuzu didik didik eden gözlerle inceleyeceklerini bilirsiniz. Öyle kötü hissettim ki düşüp bayılmak istedim. Yere yığılıp bu acıyı daha fazla çekmemenin hayallerini kurmaya başladım. "Tanrım, lütfen yardım et" diye dua ettim. "Bunu atlatırsam söz veriyorum tekrar böyle aptalca bir şey yapmayacağım." Neredeyse sıra bana gelmiş, dizlerim titremeye başlamıştı. Sonra ansızın Geoffrey isimli iğrenç erkek modelin biri pasaportumu elimden kaptı. O, insanları zavallı duruma düşürmekten zevk alan ukala dümbeleğin biriydi. Ve bu kez benden daha zavallı bir hedef bulamazdı. "Aa, lütfen." Pasaportumu elinden geri kapmaya çalıştım ama benden daha uzundu ve ben eline ulaşamıyordum. Yolculuk boyunca herkes bana Varis diye hitap etmişti. Beni Varis Diriye adıyla tanıyorlardı. Geoffrey pasaportumu açıp "Tanrım, şunu dinleyin, herkes dinlesin, bilin bakalım adı neymiş, Marilyn Monroe" diyerek haykırdı. "Lütfen onu bana ver." Artık titriyordum. Kendi etrafında dönüp duruyor, yerlere yatarcasına gülüyordu. "Adı Marilyn Monroe, bakın bu da nesi? Hikayen nedir kızım? Saçını sarıya boyatmana şaşmamak gerek." Başka bir Marilyn Monroe'nun varlığından haberim bile yoktu. Benim için o sadece arkadaşım, can kurtaran Marilyn'di. Talihe bak ki üzerinde resmim ve ünlü bir film yıldızının isminin bulunduğu bir pasaportla etrafta dolaşıp durduğumun farkında bile değildim. O an en büyük endişem pasaportumda Marilyn Monroe, Londra doğumlu yazması, ancak benim pek az İngilizce konuşabiliyor olmamdı. Öldüm ben. Her şey bitti. Öldüm, bitti. Kelimeleri beynimde yankılanıyor, vücudumdan ter boşalıyordu. James Bond film ekibinin hepsi oyuna katıldı. "Hey, peki senin gerçek adın ne? Şimdi gerçeği söyle, nerelisin? Londra'nın göbeğinde doğanların İngilizce konuşamadığını duymuş muydunuz?" Benimle alay ederek kızdırıyorlardı. Bu Geoffrey pisliği sonunda pasaportumu geri verdi. Benim sıram gelinceye dek onlar gitmiş olurlar ümidiyle önüme geçmelerine izin vererek gidip sıranın en sonunda durdum. Sıradaki. Film ekibi gümrükten geçtikten sonra hiç kimse normalde uzun bir yolculuk sonunda olduğu gibi arabalarına atlayıp kendi işlerine koyulmadı. Hayır, gümrük standını geçtikten sonra benim bu işten nasıl kurtulacağımı görmek için toplanıp beklediler. "Kendini topla Varis kızım, bunu yapabilirsin." İlerledim, yüzümde büyük bir tebessüm, pasaportumu görevliye uzattım. "Merhaba" dedim, sonra nefesimi tuttum. İngilizcemin ne kadar kötü olduğunu anlamasını istemiyordum. "Güzel bir gün, öyle değil mi?" "Hımm." Başımı sallayıp gülümsedim. Bana pasaportumu uzattı ve geçişimi verdi. James Bond ekibi orada dikilmiş şaşkınlık içinde bana bakıyordu. Eğilmek, derin derin nefes vermek, yere uzanmak geliyordu içimden ama havaalanından çıkıncaya dek güvende olmadığımı biliyordum. "Yürümeye devam et Varis. Heathrow'dan sağ salim çık."